Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 4 Eylül 2018 Salı gününde dünyadan haberlerle karşınızdayız. Suriye ordusu ve Rusya'nın bugün İdlib'e yönelik hava saldırılarında bulunduğu yolunda haberler geldi. Kremlin sözcüsü bir doğrulama yapmadı. Yerel kaynaklardan gelen haberler ancak Peskov'un açıklamaları vardı. İdlib için terörist yatağı olduğu ve kapsamlı bir yaklaşım gerektiği yolunda. Tabii bütün bunlar Amerikan Başkanı Donald Trump'ın dün akşam attığı tweet'e karşılık olarak algılanabilir ki Trump daha önce Amerikalı yetkililerin 11 Eylül'den sonra İdlib'in en büyük El-Kaide güvenli bölgesi olduğunu dile getirmelerine rağmen buraya yönelik saldırı yapılmaması gerektiğini devlet başkanı Esad'ı anarak bir tweet attığını gördük dün akşam saatlerinde Donald Trump'ın. İdlib'le ilgili gelişmeleri aktarmaya çalışacağım elimde olan bilgiler itibariyle. Tabii Türkiye'de aynı Amerika Birleşik Devletleri gibi İdlib operasyonunun ertelenmesini istiyor. Tahran toplantısı olacak bu hafta sonuna doğru. Rusya, İran ve Türkiye arasında ve ondan sonra İdlib düğümünün çözümü yönünde hangi adımların atılacağını hep birlikte göreceğiz. Tabii burada Türk-Amerikan ilişkileri de dikkat çekici boyutlarıyla gündemde. Özellikle de James Jeffrey'nin Ankara ziyareti bugün dikkat çekiyor. Dün de aktarmıştım ben size ve kendisi AKAR tarafından, Savunma Bakanı tarafından da James Jeffrey kabul edildi. Kapalı kapılar ardında gerçekleşti. Türk-Amerikan ilişkilerinde pek çok başlık var. Rahip Brunson'ı konuşuyoruz epeydir ama F-35'lerden Rusya'dan S-400 alımına uzanan ve Suriye'ye uzanan, Membiç'e uzanan hatta pek çok başlık var. Bugün biraz Washington'a bağlanacağız. Amerika'nın nabzını tutmaya çalışacağız ve Bilkent Üniversitesi'nden şu an Washington'da bulunan doçent Mehmet Yeğin'e soracağız. İlişkilerdeki başlıkları ele alarak birlikte nereye doğru gidiyor, son gelişmeler nereye götürebilir, hangi konularda anlaşmazlıklar yoğunlaşıyor, çözülemez. Askeri anlamda ilişkiler nerede? Bütün bunları birlikte anlamaya çalışacağız. Kendisinin görüşlerini almaya çalışacağız. Frekanslarımızı tekrarlayalım efendim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. İnternette Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, yine cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik Türkiye uygulamasından bizleri dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce biraz Türkiye ekonomisinden bahsetmek istiyorum. Onunla ilgili başlıklarımız eksik değil. Türkiye ile Katar arasında ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşması bugün imzalanacak. Çok büyük bir anlaşma diye sunulmuş idi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve davetlisi olan Türkiye'yi ziyaret eden Katar Ekonomi Ticaret Bakanı Ahmet bin Muhammed bin Cassim El Sani. Ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasını imzalayacaklar. Mal ve hizmetlerde kapsamlı bir serbestleşmeyi amaçladığı söyleniyor. İşte Türkiye'nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir adım anlamına geldiği bu söyleniyor. Tabii eleştirenler eksik değil. 15 milyar dolarlık bir para yatıracağı hükümet tarafından açıklanmıştı. Bunun mümkün olmayacağı pratikte bir çeşit takas niteliği taşıdığı yönünde eleştiriler de getirilmişti ekonomistler tarafından. Ve Türkiye'nin de büyük dış borç açığını, büyük ölçüde özel sektöre ait dış borç açığına ve ekonomideki gidişata bir etkisi olmayacağı eleştirileri de eksik olmamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Londra'da 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlıkları yöneten dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11'i başkan ve üst düzey temsilcileri ayrı ayrı bunlarla görüşmeler gerçekleştirdiği haberleri var. Ayrıca İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Devlet Bakanı Sir Alan Duncan'la baş başa ve heyetler arası görüşmeleri de olduğu haberleri geldi. Şimdi tabii Türkiye ile ilgili Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch en son bir rapor yayınlamış vaziyette ki burada büyüme tahmini 2018 için %3.8, 2019 için 1.9, 2020 için 3.9 olarak güncellenmiş vaziyette. 4 tane de riske dikkat çekmiş. Fitch, Türkiye ekonomisinin düşük büyüme, cari işlemler açığının daralması ile karşılaşacağı ve yeniden dengelenmeye zorlanacağını söylüyor Fitch. Temel senaryoda riskler, yanlış siyasi adımlar, özel sektörün mali stresinin yükselmesi, jeopolitik gerilimler ve olası sermaye çıkışlarını göstermiş vaziyette. Tabii biz ekonominin halini Türkiye'de biliyoruz. En son benzin, motorin, LPG'ye zam yapıldı. Enflasyon oranları yine çok yüksek çıkmış vaziyette. Hepimiz biliyoruz %17 küsur açıklandı ama tabii sahada bunu daha derinden hissedenler eksik değil. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 17.9, neredeyse 18, 14 yılın en yüksek enflasyon seviyesi anlamına geliyor. Merkez Bankası tartışmaları da devam ediyor. Yıl sonunda %20'ye çıkabilir enflasyon deniliyor. Burada küçük bir başlık, Rus otomotiv üreticileri Türkiye ile ticarette doları bırakacakmış. Sanayi, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Deniz Manturov'un yaptığı açıklama var burada. Türk lirası ile ödeme yapıp yapmadığı sorusu karşısında söylemiş, yerel para birimleri üzerinden ticarete geçmeye hazırlanıyoruz diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da benzer konuyu hafta sonunda dile getirdiğini anımsatalım. Türkiye'deki ekonomik durumun dünyada diğer gelişmekte olan ülkeleri etkilediği bir kriz alarmının verildiğini anımsatalım. Arjantin'de ekonomik önlem paketi devreye sokulmuş vaziyette. Tedbirler açıklandı. Bütçe açığı orada da çok yüksek. Bütçe açığını gidermek amacıyla ihracata vergi getirilecek. Kamu harcamalarını frenlemek amacıyla bakanlıkların sayısı da yarı yarıya azaltılacakmış. Devlet Başkanı Mauricio Macri televizyondan açıkladı. Bütün bunları ekonomik ve gıda yardım programlarının bir yandan da artırılacağını, ihracatçılardan fedakarlık beklemek zorunda kaldıklarını söyledi kendisi. Faiz arttırımı yapıyorlar ama peso'daki değer kaybını da Arjantin durduramıyor. Bakalım, IMF ile ilgili ilk dilimin erkenden serbest bırakılmasını talep etmişti. Tabii Türkiye'ye örnek olarak da Arjantin gösteriliyor sürekli olarak ama Türk hükümeti de IMF'ye başvurmaktan kaçınıyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Arjantin'in talebiyle ülkeye 50 milyar dolar borç verilmesini öngören bir 3 yıllık standby anlaşmasını Haziran ayında onaylamıştı. IMF, yani IMF'nin kapısını çalmak zorunda kalmıştı Arjantin. Venezuela'da sonuçları itibariyle, nedenleri değil ama sonuçları itibariyle Türkiye'ye benzetilen ülkelerden, onlar da kurdaki değer kaybına karşı tasarrufları korumak için 1,5 gram ve 2,5 gram altına endeksli bir yıl vadeli devlet tahvilleri satmaya başlamışlar. Maduro hükümeti, Bolivar %95 oranında devalüe olmuştu. Para alışverişini kolaylaştırmak için 5-0 atmışlardı. Epey sıkıntılı. Tabii Amerikan yaptırımlarından payını alan İran da aynı şekilde. Onlar da Ruhani hükümeti zorda, anımsatalım. Serbest piyasada yine dolar kuru karşısında İran parası tarihi seviyede rekora imza atmış. 12 bin tümenden işlem gören bir Amerikan doları bugün 14 bin tümen seviyesine çıkmış, tarihi bir rekor deniliyor. Tabii İran'ın durumu daha da farklı, anımsamak lazım. Amerikan yaptırımları, petrolünü rahat rahat satamaması, henüz Birleşmiş Milletler yaptırımlarına dönüşmedi ama nükleer anlaşmanın Donald Trump tarafından Mayıs başında çöpe atılması gibi sıkıntılar var İran'la ilgili. Evet, Amerika'nın S-400 alımından rahatsız olduğu ülkelerden bir tanesi Türkiye, biliyoruz, konuşuyoruz üzerinde. Hindistan bir diğeri. Amerika Hindistan'a açıkça S-400 alımına başvurmamaları yolunda ikazlarda bulunmuştu. Şimdi Yeni Delhi'de Savunma ve Dışişleri Bakanları düzeyinde 6 Eylül'de bir toplantı yapacaklar. Hindistan hükümetinin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararından vazgeçmeyeceğini Amerikalılara aktardığı, bu konuda tavrımızı ileteceğiz dedikleri yolunda haber var. Göreceğiz S-400 meselesinde neler olacağını Hindistan bağlamında. Evet, gelelim Suriye üst başlığına demek lazım. Şimdi Tahran'da Bu hafta sonu önemli bir zirve olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir araya gelecekler. Suriye çatışması ele alınacak ve burada bir kimyasal silah komplosu üzerinden Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Britanya'nın tekrardan Suriye'yi vurma olasılığına karşı nasıl strateji geliştirileceği ele alınacak deniyor. Bu da üçüncü toplantı. Anımsayalım, en son 22 Kasım 2017'de başlamıştı bu süreç. Üç ülkenin liderleri Soçi'de ilk bir araya gelmişlerdi. Ardından İstanbul'da 14 Nisan'da üçlü başkanlık toplantısı yapılmıştı. Ankara'da 4 Nisan'da yapılmıştı. Şimdi önce bir Tebriz diye de anıldı ama daha sonra Tahran olarak net olarak açıklanmış vaziyette. Bütün bunlar tabii İdlib'de olup bitecekleri etkileyecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarıyla geçmişti. Geçen hafta özellikle Amerika'nın hala Suriye'de rejim değişikliği hedeflediği, işte en son BM raporu da sızdırıldı bu konuda. Suriye'ye yardımın ancak bir rejim değişikliğinden sonra yapılmasını içeren vurgular var o BM raporunda ki Rusya bunun doğru olmadığını, bu yaklaşımın doğru olmadığını dile getiriyor. Her an bir hedef seçebileceği Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin vurguları eksik değil. Bu çerçevede İdlib'deki operasyonun ertelenmesi için insani başlık altında büyük baskı yapılıyor uluslararası toplumdan, medya kanalıyla, yetkililer tarafından. Türkiye'de bu bağlamda aslında uluslararası toplumda Batı'dan yana tavır alıyor. Söylemler en azından Tahran zirvesi öncesinde. Bu şekilde James Jeffrey, Suriye özel temsilcisi Amerika'nın yeni, Türkiye'yi ziyaret ediyor bugün. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, biz kendisini tanıyoruz, Suriye özel temsilcisi olarak atanmasını isabetli buluyoruz vurgusu yaptı. Özellikle İdlib'i değil de görüşmelerde YPG'yi de gündeme getireceklerini söyledi ve rahatsızlıklarını ileteceklerini dile getirdi. Mevlüt Çavuşoğlu, ki bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kendisini kabul etti. Basına kapalı bir biçimde gerçekleşti bu görüşme. Henüz bir başka sızan bilgi görmüyorum. Bu saate kadar Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı, YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlığın da Amerikan tarafına iletildiği bakanlıktan yapılan açıklamada yer aldı. Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması için Türkiye tarafından sergilenen kararlılık vurgulanmış ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edilmiştir denildi. Bunları Mehmet Yeğin'e de soracağız. Programın ikinci yarısında YPG başlığı altında Suriye'nin kuzeyine dair Türk-Amerikan ilişkilerinin çerçevesi ...çevesinin ne olduğunu. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump dün akşam bir tweet attı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemelen insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar dedi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin İdlib şehrine düşünmeden saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alan derin bir insani hata yaparlar. Yüz binlerce insan ölebilir, olmasına müsaade etmeyin diye bir tweet attı. Biraz böyle utangaç bir tweet olduğunu belirtmek gerekiyor bunun. Hele de Amerikan yönetiminin Rakka'ya onca sivil IŞİD tarafından kalkan olarak kullanılmışken hiç çekinmeden ağır bombardımanlar düzenlediği, hiçbir eleştiriyi kabul etmediği anımsanılırsa. Tabii ki daha önce Amerikalı yetkililer Brett McGurk örneğin İdlib için 11 Eylül'den sonra en büyük El-Kaide güvenli bölgesi ifadesini kullanmıştı. Ama şimdi Amerikalılar İdlib vurulmasın diye başkanları Donald Trump'ın ağzından insani bir takım girişimlerde bulunuyor. Adeta BM iyi niyet elçisi havalarında bir tweet attığını Donald Trump'ın söylemek mümkün. Ve bütün bunlar tabii bütün bunlara Kremlin'den yanıt geldiğini anımsatalım bugün. Dmitri Peskov bir açıklama yaptı. Peskov, terör yuvası çok tehlikeli, olumsuz. Suriye'deki genel gidişatı çok olumsuz etkileyecek potansiyele sahip. Dolayısıyla oraya yönelik kapsamlı bir yaklaşım gerekiyor ifadelerini kullandı. Tüm bunlar olurken sabah saatlerinde Rusya ve Suriye uçaklarının İdlib'de, özellikle Batı ve Cisjur bölgesi, batısı ve güney kesimlerinde hava saldırıları düzenlediği yolunda haberler geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu konuda bir yorum yapmadı. Operasyonel bilgilere ben sahip değilim, Savunma Bakanlığı'na sorun dedi ama demin dediğim değerlendirmeyi yaptı. Ve pek çok noktanın vurulduğu, vurulan gruplar arasında El-Kaide bağlantılı Nusra cephesi gruplarının pozisyonları, Türkmen cihatçıların pozisyonları, hatta Türk ordusu ve Türklere kafir ordu ve mürtet Türkler ifadelerini layık gören grupların bulunduğu yerler olduğu dikkat çekiyor. Bu devam edecek mi tabii? Operasyon başladı mı, şimdi mi başladı gibi sorulara neden oldu ama bunun henüz bir işareti olmadığı da belirtmek gerekiyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan henüz ben bu yönde bilgi de görmedim. Ben konuşurken gelenler var mı bilmiyorum ama bir açıklama var mı bilmiyorum ama şu ana kadar sizin için biriktirdiğim bilgilerde en azından böyle bir şeye rastlamış değilim. Hal böyleyken tabii sığınmacı krizi, yeni bir sığınmacı dalgası yaratacağı kaygıları var İdlib'deki operasyon sebebiyetiyle ve bu yüzden de Türkiye önlem almaya çalışıyor. Bir yandan tabii orada Türkiye destekli gruplar var. Diğer yandan o grupların El-Kaidecilerden nasıl ayrılacağız sorusu var Türkiye'de tartışılan ya da bunca zaman ayrılmamışken bundan sonra nasıl ayrılacağı sorusu var. Bir de M60 tankları gönderilmiş durumda Hatay sınırına şartlara uygun olarak teyakkuz haline geçmiş Türk Silahlı Kuvvetleri gelen haberlere göre. Evet, Suriye muhalefetinden bir çıkış gördük. Fuad Eliko, Devrimci Güçler Koalisyonu yöneticisi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu diye bir yapılanma var Türkiye odaklı. İdlib'e düzenlenmesi planlanan askeri operasyon tartışılırken kendisi Türkiye ve Rusya'nın Nusra'ya karşı birlikte operasyon yapması çağrısında bulunmuş. Zaten bu çağrılar aylardır yapılıyor. Bir şekilde ama bunu yapan kanat çok zayıf, güçsüz. %60'dan fazlası Nusra kontrolünde İdlib'in ve ne olacak? Buradan nasıl çıkartılacak? Adeta Şeriatistan diye anabileceğimiz bu bölge olduğu gibi bırakılacak mı, kalacak mı? Bu arada tabii oradan saldırılar düzenlendiğini de anımsatalım. Lazkiye'nin kuzey bölgeleri İdlib'in tehdidi altında. Dolayısıyla da diyorlar ki bu şekliyle bırakamayız Ruslar. Rus tarafı da Suriye'de kendi topraklarının her bir inç, her bir santimetresini kurtarmaktan bahsediyorlar. En son 4 ayda 300 cihatçı komutanın öldürdüğü bilgileri ÖSO kaynaklarından geliyor. Yani kendi içlerinde de bir çatışma var ama sonuç itibariyle üstünlüğü elde edilen bu tırnak içinde ılımlı diye lanse edilen güçler de değil. Rusya'nın bu arada Akdeniz'deki tatbikatının devam ettiğini aktaralım. Olası bir Britanya, Amerika, Fransa saldırısına karşı biraz da elbette Suriye'yi korumaya yönelik bir güç gösterisi olarak değerlendiriliyor yorumcular tarafından. Barack Obama'nın 2013-17 yılları arasında Dışişleri Bakanı John Kerry'nin anıları yayınlanmış vaziyette. Bir yıl kadar önce, Suriye Savaşı başlamadan bir yıl önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Obama'ya ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya gizli bir mektup ilettiğini öne sürmüş kendisi. Teklif İsrail'in Golan Tepelerinin iadesi karşılığında Hizbullah'a desteği kesmeyi içeriyormuş. Tartışılan bir başlık, tabii detayları da var ama özetle aslında bunca yıldan sonra, bunca çatışmalardan sonra Hizbullah'ın cihatçı, tekfirci grupların Suriye'den sökülüp atılmasındaki rolünün de büyük olduğunu anımsayalım. O dönemde işte bakınız onları, şimdiki müttefiklerini aslında satmaya hazırdılar mesajı içeriyor. Hares gazetesi kitaptan alıntılamış bu anıları ve geniş geniş yer vermiş. Tabii bütün bunlar gerçekleşmiyor. Bu tarz mektuplar gönderilmesine rağmen bu da hayal kırıklığı yaratıyor. John Kerry'den bunu görüyoruz. Evet. Bakıyorum Irak'tan başlıklarım var. Irak'ta hükümet kurulmaya çalışılıyor. Koalisyon hükümeti kurulmaya çalışılıyor. Ama bir yandan İran'la Amerika Birleşik Devletleri bu koalisyon hükümetindeki etkinliklerini arttırma gayreti içerisindeler. Onu görüyoruz. Irak Başbakanı Haydar El-Ibadi bu arada seçimlerde 12 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle çıkmıştı aslında. Haydar El-Ibadi hala başbakan. Haşdi Şabi birlikleri, yani halk savunma güçleri, özel olarak IŞİD'le mücadele için oluşturulmuş, çok büyük insan kaybı verdi Irak bu Haşdi Şabilerin IŞİD'le mücadelesinde ve Haşdi Şabi güçleri önemli bir güç haline gelmişti. İşte onun başındaki ismi aktarmıştım size, görevden alıp yerine kendisi geçti İbadi. Birkaç gün önce görevden almıştı. Ve tabii İbadi'nin bu hükümeti kurarken kendisinin bir şekilde başbakan olarak kalma, İran'la ilişkileri ise sınırlandırma, Amerikan yaptırımlarına boyun eğme yönünde bir irade ortaya koyduğu görülüyor. Ve buna karşı da Maliki ve Amiri liderliğinde Şiilerin inşa bloğunun başka bir cepheyi oluşturmaya çalıştıkları. Burada tabii Kürtler, Irak Kürtleri de kilit pozisyonda. Kıran kırana mücadelenin Irak'ta hükümet kurma mücadelesinin devam ettiğini aktarmak yanlış olmaz. Evet, Ukrayna. Ukrayna'nın güneydoğusu, Donbas, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti. Kiev'de 2014'te Batı destekli darbeden bu yana iki ayrı entite bağımsızlıklarını ilan etmiş entite. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri, lideri Alexander Zaharchenko 42 yaşında hafta sonuna doğru, cuma günü, cuma akşamı öldürülmüştü. Donetsk'in göbeğinde şimdi onun yerine geçici bir devlet başkanı seçildi. Yardımcısı seçildi devlet başkanı. Trapeznikov seçildi. Dün de Donetsk'e bağlanıp Okay depremden değerlendirmelerini ve son gelişmeleri almış idik. Dmitri Viktorovich Trapeznikov kendisi Halk Sovyeti, orada Sovyet diyorlar, Halk Konseyi Başkanı Deniz Puşilin'le birlikte Bakanlar Kurulu Başkanı birinci yardımcılığı, devlet başkanı baş yardımcılığı görevlerini yürütüyordu. Geçici olarak devlet başkanlığını devralmış vaziyette. Ukrayna bağlantılı bir takım şahsiyetlerin gözaltına alındığı suikastle bağlantılı olarak Ukrayna özel güçlerini sorumlu tutuyor Donetsk'tekiler, hükümet. Tabii daha olağanüstü güvenlik önlemleri alınmak durumunda kalındı. Son dönemde biraz gevşetilmişti. Trapeznikov 1981 doğumlu, o da genç bir isim. Krasnodar doğumlu ve çok gençken, küçükken Donetsk'e göç etmiş ailesiyle birlikte. 2010-12 yıllarında ilçe belediye başkan yardımcısı Petrovski ilçesinde çalışmış kendisi. Daha sonra 2014 Şubat'ında Kiev'deki sivil darbenin sonrasında özel sektördeki işinden istifa edip halk milislerine yazılmış bir isim. Kendisi şimdi de geçici devlet başkanlığını üstlenecek. Rusya ise açıklama üstüne açıklama yapıyor. Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, Minsk sürecinden çekilecekleri anlamına gelmediğini söyledi. Zaharchenko'nun öldürülmesini, ki Moskova'ya çok yakın bir isim olarak kendisi biliniyordu. FSB uzmanları, Federal Güvenlik Servisi Rusya'nın uzmanlarının da cinayetle ilgili soruşturmaya katılacakları yolunda bilgi paylaştılar. Evet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e AB'yi parçalarına ayırma hayali kurmakla itham etti. İsveç'te yayın yapan SVT televizyonuna röportaj vermiş. Putin'e saygı duyuyorum. Ayrıca Rusya ile yeni bir güvenlik savunma mimarisi inşa etmemiz gerektiğini söyleyen Avrupalı liderlerden birisiyim ama Rusya ile bu tartışmanın içerisine girmemiz lazım. Putin'in hayali Avrupa Birliği'ni parçalarına ayırmak diye bir ifade kullanmış, bir iddiada bulunmuş. Evet, Rusya'da diyor ki zaten Sovyetlerin çöküşünden beri Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Rusya'yı parçalarına ayırmaya çalışıyor. O yüzden NATO bizim sınırlarımıza dayanmış durumda. Karşı tez olarak Rusya'dan da görülen şey bu, Avrupa Birliği'nin parçalarına ayırmak diye bir hedef olduğu iddiasını, böylece bu kadar net, açık olarak böyle bir iddiayı Macron dile getirmiş oldu. Avrupalı liberallerin önde gelen isimlerinden bir tanesi, hatırlayalım kendisi için. İspanya Başbakanı, solcu başbakan Pedro Sanchez, Katalonya'ya daha fazla özellik verilmesi konusunda referandum yapılmasını önerdi ama ayrılıkçıların talep ettiği bağımsızlık referandumuna da karşı çıktı. Hatırlayalım, geçtiğimiz ilkbahar aylarında krize dönüşmüştü bütün bu referandum girişimleri, geçen yılki referandum girişimleri ve Katalonya özerk yönetiminin özerkliği ortadan kaldırılmıştı. Daha sonra seçimler düzenlendi. Yine ayrılıkçılar kazandı. Hükümetleri yemin ederek göreve başladı ama liderleri ülkeden kaçmak durumunda kaldı. Avrupa'nın göbeğinde bile sınırları değiştirip bağımsız devlet kurmak işte bu kadar zor. Demokratik Avrupa dediğimiz, sonuçta solcu İspanya Başbakanı da belki bu olaya biraz daha yumuşak baktığı söylenen isimde, evet daha fazla özellik sunmaya hazırız ama tabii bağımsızlık referandumu olmaz tutumu takılmış vaziyette. Evet, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı bekliyor. Türkiye 5-6 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Öncesinde tartışmaları ben de geçen hafta aktarmaya çalışmıştım. Özellikle de ekonomik kriz vesilesiyle Türkiye'nin yeniden AB'ye yüzünü dönmesi tartışmaları bağlamında. Başlıca konulardan birisi ziyaretimde demiş Heiko Maas, İdlib olacak. Tabii İdlib daha çok İdlib'de olan şeylerden ziyade oradaki Suriyelilerin sığınmacıları, bölgesel insani felaket. Çünkü bütün o sığınmacılar savaş devam ettikçe Avrupa'ya akıyorlar. Almanya'nın en büyük derdi de bu. O yüzden Türkiye ile sığınmacı anlaşması yapılmış idi. Öte yandan Berlin'de Alman İslamını teşvik için kollar sıvanmış. Ankara'ya meydan okuyacak şekilde buradan gönderilenler, biliyorsunuz size aktarmıştım, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği orada aşırılıkçılığı, Almanya'da aşırılıkçılığı destekliyor tarzında haberler ortaya çıkmıştı. Şimdi Almanya'daki Müslümanlar başta olmak üzere yani başka ülkelerden, Türkiye'den, Suudi Arabistan'dan, Körfez'den gidenlerin nüfuzuna son vermek ve yerel Müslümanlara Müslümanların kendi kendilerini bilinçlendirmelerine yönelik programlar uygulamaya Almanlar karar vermişler. İzmir Yunan Dışişleri Bakanı Koçyas'ı ağırlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısı yaptılar birlikte. Özellikle de sitem damgasını vurdu. Yunanistan'a hedef alan darbecilerin ülkemizde barınmasına biz izin vermezdik dedi. Sığınma tanımıştı Yunanistan. Hatırlayalım, Türkiye'den kaçan darbeci askerlere Ankara ile gerilim bunun üzerinden yaşanmıştı. Evet, vaktim çok azalmış vaziyette. BBC önünde dün bombalı araç şüphesi oldu. Amsterdam'da bıçaklı saldırı tartışmaları vardı. Hollanda'da İslam'a hakaret edilmesini gerekçe gösteriyorlar. Farklı görüş açıklayan bıçaklanmaya değer görüşü. Zanlı psikolojik tedavi görecekmiş tabii Hollanda hukuku icabı. Afganistan'da Hakkani Yağı örgütünü kuran Celalettin Hakkani, uzun yıllar süren hastalığına ötürü öldüğü Taliban tarafından duyurulmuş. 72 yaşında hayatını kaybetmiş. 10 yıldır da yatalaktı zaten. Avrupa Birliği Çin'de üretilen güneş panellerine uyguladığı ticari kısıtlamaları kaldırma kararı almış. Bir nevi jest bu. Tam da ticaret savaşları varken Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle Çin'in hedef tahtasına konuldu. ABD aynı şekilde otomotiv sanayi hedef tahtasına konuluyor AB'nin. Dolayısıyla enteresan bir gelişme. Chicago'da O'Hare Uluslararası Havaalanı'nın ana arterlerinden Kennedy Otobanı'nı trafiğe kapatmaya çalışan şiddet karşıtı göstericiler gözaltına alınmışlar. Yıllardır devam eden şiddet olayları var orada. Aslında biraz böyle hani siyahların hayatı değerlidir sloganlarından anladığımız ırklar arası sorunlar da burada rol oynuyor Amerika'da. Bakıyorum, evet, vaktimi de aştım ama evet, burada keseyim en iyisi. Bir iki başlığım daha kalmıştı ama zamanı da aşmamak lazım. Kısa bir ara verelim. Yaşar Kurt'tan Ruhumu dinleyelim. Az sonra Mehmet Yeğin bize bağlanacak Washington'dan. Türk-Amerikan ilişkilerini soracağız kendisi.
Ne zaman geldim ruhum, görmedim seni. Uçaktan atlarken unuttum galiba, özledim. Whoa, whoa, whoa, whoa, ay ya. Sarıl bana ruhum, ne olur sar beni. Çığlıklar geçti üstümden, bulutlar geçti. Ve o gençlik günlerimizde sen ve biz. Seni öldü sandım ruhum, biliyor musun? Sensiz yaşamaya alıştırdılar galiba. Thank you. derim. Uçaktan atlarken unuttum galiba özledim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Mehmet Yeğin var. Hem Türk-Amerikan ilişkileri üzerine çalışan uzmanlarımızdan, Bilkent Üniversitesi'nden şu anda dış politika başlıkları Amerika'da bulunuyor kendisi. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Mehmet Bey, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Şimdi biz geçtiğimiz haftalarda çok ciddi tartışmalar yaşadık bu konuda. Liderler düzeyinde hayal kırıklıklarını ifade eden pek çok açıklamalar yapıldı. Brunson, Rahip Brunson başlıklı bir krizimiz var ama bu bir dizi başlıktan sadece bir tanesi diye de yorumlar daha çok öne çıkıyor. Askeri ilişkilerse çok da etkilenmiyor gibi, NATO üzerinden verilen mesajlar hep daha yumuşak. F-35 sıkıntıları var, işte bir biz Pentagon şefinin ağzından rahatsızlıklarını duyuyoruz ama öte yandan da Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ağzından Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığını vurgulayan makaleler Batı medyasında yayınlanıyor. Siz şimdi bir de Washington'dasınız, oradaki havayı da daha iyi koklayabiliyorsunuzdur. İlişkiler neresinde, yani bu kriz başlıklarına rağmen bir krizin dondurulması mı söz konusu artık? Nereye geldik bu yaz yaşanan, üst üste yaşanan bu krizlerden sonra?
Şimdi tabii bir kriz var, bunu görmek lazım. İki ülke arasında çözülemeyen problemler var. Ve bununla birlikte de iki ülkenin bu krizi belirli bir sınır içerisinde tutma çabası söz konusu. Hı hı. Yani hem askeri ilişkiler bağlamında, NATO bağlamında her iki ülke ittifaka verdiği değeri ortaya koyuyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın yazdığı New York Times makalesinde de aslında ittifakın önemine dair ciddi vurgular var. Dolayısıyla bir kriz var ve bu kriz konusunda da herhangi bir ilerleme söz konusu değil. Fakat bir diğer taraftan da her iki ülke yetkilileri bu krizi belirli bir sınırda tutmayı, belirli bir sınırın ötesine ikili ilişkileri kendisini tehlikeye atacak, ittifakı tehlikeye atacak bir noktaya gelmemesi için de bir çaba gösteriyor. Ama tabii bu çabayla birlikte krizin gün geçtikçe büyümesi de söz konusu. Yani çözülemeyen sorunlar var ve bunlar bir birikmesi söz konusu ki uzun vadede bu da çeşitli riskleri beraberinde getiriyor ittifak bağlamında.
Peki biraz da tabii iç kamuoyuna yönelik iki tarafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlarda da Donald Trump'ın kendi içerisinde evanjeliklerle buluşmasında dikkat çekici yine mesajları olmuştu ama bunları iç kamuoylarına verilen mesajlar olarak algılarsak basın, iki tarafın da basını daha büyük bir kavga içerisinde mi? Yani aralarında bir fark var mı? Yani basının köpürttüğü bir durum mu var daha fazla aslında? aslında var olandan daha büyük bir durum mu, yoksa aslında yansıtıyor mu bu gerilimi? Bir şunun için soruyorum bunu. Biraz Türkiye'nin çünkü ekonomik olarak Amerika ile Batı dünyasıyla transatlantik hattıyla göbekten bir bağı olduğunu hep söylüyoruz. Bunun kolay kolay kopmayacağını da söylüyoruz. Bunun dikkate alınarak bir takım siyasi mesajların verilmesi gerektiğini düşünenler eksik değil. Böyle bir şey var mı? Toz duman var mı medya üzerinden esen? Dünyanın şu an içinde bulunduğu halinde biraz tezahürü olarak.
Evet, medyanın bir payı var ama bence daha çok her iki liderin ortaya koyduğu belirsizlik, her iki liderin belki oluşturduğu gürültü açıkçası iki ülke ilişkilerinden daha fazla bir problem var görüntüsü oluşturuyor. Yani iki lider, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Trump hem de Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir bakıma ikili ilişkilerin ötesinde bir noktada bulunuyor. Ve her iki liderin kendi iç kamuoyunlarında çok güçlü destekleri söz konusu ve bu destekleri devam ettirme bağlamında yürüttükleri bir dış politika söz konusu. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani Trump ve Erdoğan'ın bu süreci yürütmesi, her iki liderin şöyle bir etkisi var bence ikili ilişkiye. Yani bu iki lider olmasaydı biz bu krizin nerede başlayıp nerede biteceğini çok daha kolay tespit edebilirdik. Sınırları vardı yani. Üst sınırları belki söz konusuydu. Alt sınırları söz konusuydu. Fakat bu iki liderle beraber biz çok kolay öngörüde bulunamıyoruz. Yani hem çok hızlı bir şekilde tırmanabilir kriz, hem de çok hızlı bir şekilde bitebilir. Çok hızlı bir anlaşmayla süreç pozitif bir yöne gidebilir. Dolayısıyla bir bakıma belirsizlik katan iki tane liderden söz ediyoruz ve onların yönlendirmesi çok etkili açıkçası.
Peki derin devlet yapılanmasına baktığımız zaman şimdi çok açık bir biçimde Amerikan tarafından S-400 füzelerinin alımı, savunma sistemlerinin alımından büyük rahatsızlık duyulduğu işitiliyor, dile getiriliyor, açıkça söyleniyor artık. Hani fısıldanmanın da ötesine geçmiş vaziyette. Bir de tabii Amerikan kamuoyunda Türkiye'nin yönünü, yüzünü Batı'dan öteye çevirdiği yolunda değerlendirmeler var. Bu değerlendirmeler biraz haksızlık olmaz mı Türkiye'deki yönetimin verdiği mesajlar anlamında? NATO'daki bağlılık, Amerika ile kopmaz ilişkiler, bunlar çok ileri yorumlar mı? Neden böyle bir şeye varıyor Amerikan kamuoyu? Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti bağlamında liberal beklentilerin karşılıksız olmasından mı? Öte yandan Washington'da da başka sorunlar görüyoruz çünkü biz Amerika'nın kendi siyasi yapılanmasında.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok farklı Amerikalar var diyelim. Belki birçok farklı kesim var ve bu farklı kesimler kendi akış açılarına göre bir Türk-Amerikan ilişkileri yorumu ya da bir Türkiye yorumu ortaya koyuyorlar. Ve bunların bir kısmına baktığımız zaman Türkiye'ye yönelik gerçekten sınırları aşan, Türkiye'ye haksızlık yapıldığını söyleyebileceğimiz söylemler de yer alıyor. Bir kısmının çok uzun zamandan beri en ufak krizde bile Türkiye'yi NATO'dan atalım, Türkiye artık Batı'nın bir parçası değil, Türkiye ile ortak değerlerimiz yok, ortak çıkarlarımız yok gibi söylemleri kamuoyuna taşıdığını görüyoruz. Fakat burada şöyle bir nokta var. Her iki ülkenin hali hazırdaki krizi çok hızlı bir şekilde tırmandırıp ittifakı sonlandırması da söz konusu olabilirdi. Ama baktığınız zaman her iki ülkede çok dikkatli davranıyor. Demek ki hala iki ülkenin koruması gereken ortak çıkarları söz konusu. Hala ittifak kendisi için değil, her iki ülkenin de çıkarına olduğu için devam ettiriliyor ki bu hassasiyet ortaya konuyor. Dolayısıyla ben bunun genel bir Amerikan yaklaşımı olmasından ziyade, mainstream bir yaklaşım olmasından ziyade belirli bir kesimin özellikle Türkiye'ye karşı tutumundan kaynaklandığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu çerçevede belki değerlendirmek lazım.
Peki Kongre'nin burada rolü daha fazla diyebilir miyiz? Şimdi savunma bütçesi, Pentagon bütçesi çıktığında içine bir kayıt koşul yerleştirildi, F-35'ler, ki Türkiye proje ortağı, normal koşullarda bakıldığı zaman böylesi bir yaklaşımın kabul edilmemesi gerekiyor. Ancak tabii ki burada hakikaten jeopolitik çok katmanlı bir durum olduğu da aşikar Batı ya da Amerika Birleşik Devletleri açısından. Bu F-35 krizin herkes de biraz hafifsemişti aslında başlangıçta. Ben ilkbaharda yaptığım, farklı görüşleri topladığım değerli konuklarımdan biliyorum. teslim töreni de yapılır, bilmem şu da olur, bu da olur ama belki kongrede çatlak sesler çıkar ama yönetime geldiğinde iş bu gerçekleşmez. F-35'ler verilir deniliyordu. Bundan sonra nasıl bir şey beklemek lazım bu manada? Askeri ilişkilerde bir şekilde iyi yolunda daha doğrusu gibi gözükürken.
Evet. Şimdi kongreye baktığımız zaman Türkiye'nin sadece son dönemde değil, genel anlamda kongre ile sorunlu ilişkileri olduğunu biliyoruz. İster Ermeni lobileri olsun, ister Rum lobileri olsun. Son dönemde Türkiye-İsrail ilişkilerinde meydana gelen çalkantılı dönemden dolayı isterse biz yine İsrail lobisinin yaklaşımını ortaya koyalım. Burada uzun zamandan beri Türkiye kongreden çok iyi görünen bir ülke değil. Kongre tarafından çok sevilen, çok tutulan, çok yakın bulunan bir ülke değil. Yani buna baktığınız zaman özellikle kongrede Türkiye lehine ve aleyhine ortaya konan yasalara baktığımız zaman bu fark çok ciddi bir şekilde ortaya konacaktır. Belki Türkiye lehine Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan, 23 Nisan'ı tebrik eden bir iki sembolik yasama dışında büyük oranda Türkiye aleyhinde, Türkiye'yi eleştiren, Türkiye'ye yönelik yaptırımları dile getiren yasamalardan bahsediyoruz. Dolayısıyla kongre Türkiye-ABD ilişkilerinin belki de en problemli, en sorunlu kanatlarından biri. Fakat diğer taraftan şu da göze çarpıyor. Hem Pentagon'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki askeri endüstri bağlamında Türkiye'ye bir mesafe durumu söz konusu değil. Bundan İstersek biz önceki dönemde American Turkish Council'ın yani Amerikan Türkiye Konseyi'nin burada bulunan askeri endüstriyel kurumları da içerisinde barındırması ve bunun Türkiye ile yakın ilişkiler kurmasını bir yana koyalım. İstersek burada doğrudan çıkar. Yani sonuç itibariyle evet. Lockheed Martin firmasının Türkiye'ye F-35 satışı söz konusu. F-35'in farklı ülkeler tarafından üretilmesinin maliyetini düşürme bağlamında ortaya koyduğu ciddi bir şey var. Yani bandın devam ediyor olması, üretimin devam ediyor olması bağlamında etkisi var. Pentagon'un bu silahları çok daha ucuza elde ediyor olması gibi bir etkisi var. Dolayısıyla doğrudan çıkar olarak Türkiye'nin bu silahları alması hem Pentagon tarafından hem de buradaki endüstriyel yapı tarafından aslında herhangi bir problem olarak görülen bir durum değil. Hatta kongrenin bu tavrını belki tavır ortaya koyabilecek yaklaşımlar da söz konusu. Dolayısıyla burada bir farklılaşma göze çarpıyor ve bu farklılaşma çerçevesinde belki biz olayı ele almamız gerekiyor.
Peki Türkiye'de bir de bütün bu kriz başlıkları yüzünden ya da sıkıntılar diyelim, bu sıkıntılar yüzünden hem diplomatik hem kısmen askeri cephede S-400 vesilesiyle hem siyasi cephede bu kriz başlıkları yüzünden önce bir Rusya'ya Türkiye artık yüzünü dönüyor denildi ama çok da ekonomik çıkarlar dışında bir karşılığı yokmuş değerlendirmeleri hemen yapıldı ve ardından daha çok hükümet yetkilileri, Dışişleri Bakanı dahil olmak üzere hemen Avrupa Birliği sayfası, bir de tabii yeni dönem artık işte diplomasi biraz daha hızlanmaya başlıyor. Yaz aylarından sonra Almanya ile özellikle Avrupa Birliği'nin patronu diye belki anabileceğimiz Almanya üzerinden Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açma girişimini görüyoruz. Bütün bunlar Amerika'da nasıl değerlendiriliyor? Türkiye'nin yeniden Batı'yla başka bir daha derinleştireceği 2000'li yıllarda derinleştirdiği tarzda bir şeye geri dönme çabası olarak mı algılamak lazım burada? Yoksa bir yalpalama olarak mı algılanıyor? Nasıl algılanıyor oradan?
Buradan şöyle bakalım. Belki iki çerçevede bakılabilir buna. Türkiye-ABD ilişkileri bozulduğu zaman Türkiye Avrupa'ya dönüyor. Çünkü alternatifli bir politika ortaya koyma gereği duyuyor ve kendisine ait alternatifleri olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'ne hissettirmek de istiyor. Belki biz Rusya ile olan ilişkileri de bu çerçevede bir bakıma bakabiliriz. Yani Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin olabileceği, Çin'le ilişkilerinin olabileceği, Amerika açısından Türkiye'nin çantada keklik görülmemesi gerektiğine dair bir mesaj ortaya konmaya çalışıyor. Bu belki işin bir boyutu ve Amerika açısından da bu mesajın yerine gittiğini düşünüyorum. Bununla birlikte Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği ile yakınlaşması eskide olsaydı, belki önceki dönemlerde olsaydı bu bağlamda değerlendirilecekti. Türkiye transatlantik ilişkileri yani Batı ile olan ilişkilerini güçlendiriyor. Dolayısıyla bu pozitif bir gelişme. Fakat Washington'da hali hazırda transatlantik ilişkilere yönelik de bir sorgulama söz konusu. Trump'ın NATO'daki yaptığı açıklamalarını hatırlarsanız.
Evet.
Yine benzeri şekilde NATO üyelerinin yükün büyük bir kısmını ABD'ye bıraktığı gibi söylemleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman eskiye nazaran NATO'nun ikili ilişkilerde çok ağır basan ve tamamen bir kopmayan bir bağ oluşturan bir tabloyu ortaya koyamadığını da söylemek lazım. Artık değişen ve dönüşen bir yaklaşım da söz konusu Washington'ın hem NATO'ya bakışında hem de transatlantik ilişkilere bakışında.
Hı hı. Bu da Türkiye ile ilişkileri de etkiliyor diyebiliriz o zaman değerlendirme olarak. Bunu söylemek yanlış herhalde olmaz. Peki Suriye başlığı burada neredeyiz? Şimdi enteresan bir biçimde artık hani İdlib meselesine her şey düğümlenmiş gözüküyor. Orta Doğu yorumu almak için sormuyorum ama şunun için soracağım. Çünkü Rusya çok açık bir biçimde egemenlik haklarından bahsediyor Suriye'nin. Orayı düzenlemesi gerektiğini, yeniden cihatçı grupları çıkarması gerektiğini söylüyor. Burada tabii başta Türkiye olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile de Türkiye burada aynı sanki resimde görüyoruz. İdlib operasyonunun ertelenmesi, bu haliyle yapılmaması, edilmemesi, başka yollar bulunması. Suriye politikalarına baktığımız zaman Amerika ile Türkiye'nin Membiç uzlaşması vardı Haziran ayında hatırlayalım. Örtüşmüyor mu aslında politikaları Türkiye ile Amerika'nın?
Belki şöyle bakmamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki varlığını sadece kendisinin kendisi olmayan bir resimde sonuca varılamayacağı mesajını vermek için hamle yaptığını görürüz. Yani sonucu belirleyen, resmi şekillendiren bir ülke değil de kendi çıkarlarının da korunacağı bir tabloda bu işin parçası olmak isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ve ne zaman bu çıkarları tehlikeye girse Amerika Birleşik Devletleri Esad aleyhine bir çıkış yaparak buradan Türkiye ve Rusya, İran arasında bir ayrılma, bir kırılma meydana getirecek bir hamlede bulunduğunu görüyorduk daha önceleri. Hı hı. Fakat hali hazırda ABD ilişkilerinin de çok parlak bir seyirde ilerlememesi çerçevesinde ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kartı elinden kaçırdığını düşünüyorum. Yani bu aşamada Amerika Birleşik Devletleri'nin ister kimyasal silah olsun ister başka sebeplerle olaya müdahale etmesi ve bu müdahale çerçevesinde Türkiye'yi yanında bulması çok yakın vadede mümkün görünmüyor. Bir diğer taraftan Türkiye ile ABD arasında hala Membiç sorunu çözülmüş değil. Çok hı hı. uzun süre Türkiye ve ABD arasında heyetler görüşmeler yaptı. Sonrasında işte Membiç'in boşaltılacağı söylendi. Fakat hala ortak devriye yapılması konusu işte eğitim verilmesi gerekiyor deniyor. Ayrıntılar çözülemedi diyor. Ama burada hala bir ilerleme söz konusu değil. Bu için bir yanı, bir diğer tarafıysa hala YPG unsurlarının Membiç'i boşaltmadığını, tamamen boşaltmadığını biliyoruz. Dolayısıyla çok uzun zaman öncesinde bir anlaşma olacağı, bir yol haritası ortaya konacağı söylenmesine rağmen geldiğimiz zaman, bugüne geldiğimiz zaman hala çözülmeyen bir tabloda Suriye açısından orada duruyor. Dolayısıyla Suriye'de şu şartlar altında Türkiye ve ABD'nin birlikte hareket etmesi bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası.
Hı hı. Peki Suriye Kürtleriyle ilgili de Amerika'nın ısrarcılığı bir başka tabii anladığımız o bölgede belki uçuşa yasak bölge radarlar test edildiği gibi haberleri de herhalde burada akılda tutmak gerekiyor. Bunların da Türkiye'nin güvenlik çıkarlarıyla ne kadar bağdaştığı da ayrı bir tartışma konusu. Bu belki daha büyük bir başlık aslında diyebilir miyiz bu güvenlik çıkarları açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı adımlarla verilen mesajların çok uyuşmaması için. Son olarak bir de onu sorayım.
Evet, yani bu Türkiye-ABD ilişkileri zaten Obama'dan kalan, belki Obama döneminden miras kalan en büyük problemlerden birisi. Suriye bağlamında Türkiye-ABD'nin farklı yaklaşımlar ortaya koyması, YPG'nin terör unsurlarıyla bağlantısının olup olmaması bağlamında farklılaşmaları ve bunun uzantıları hala devam ediyor ve görünüşe bakılırsa yakın gelecekte de orta vadede de bu devam edecek.
Peki çok çok teşekkür ediyorum Mehmet Yeğin'e değerli katkıları için programımıza. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
Evet, Mehmet Yiğit'le konuştuk. Amerika'dan bağlantı kurduk. Washington'da kendisi Türk-Amerikan ilişkilerindeki sıkıntılı başlıkları yeni dönemde diplomasinin hareketlenmesiyle birlikte buradan nereye gidilir onu almaya çalıştık. Dilek Türkan'dan Ah İstanbul'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
Ah İstanbul, sen bir rüzgar. Yolculuk var. Ah İstanbul, değil kader. Aşk bir yolcu belki, yoldaşı keder. Boğazında sözleri, gemilerle dümdenen. Sesine karışır her akşam segahnameler. Göğsüne saplanmış bıçaklar gibi parlar toprağının üstünde. Aynalılar kavuşur ikisi.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştık. Çek başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.